Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Yayının başlığındaki sözü dün 2019 yılı değerlendirme toplantısında söyledi bu ülkeyi tek başına yöneten kişi. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan. Kimileri bunun konuşmanın bir hayli uzun sürmesinden kaynaklandığını söyledi. 2 saat 7 dakika devam etti. Ama aslında epeydir devam eden bir duygu durumuna işaret ediyor bu. Bugün bunu konuşacağız. Aşağıdan 3 noktaya dokunabilir mi Periskop izleyicileri lütfen? Oradan yayını paylaş tuşunu tıklasınlar. Ben de diğer dostların yazdıklarından hemen bir tanesini retweet edip Twitter üzerinden de duyuru yapayım. 2 saat 7 dakika boyunca Tayyip Erdoğan Türkiye'nin 2019 yılında ne kadar büyük işler başardığını anlattı ve 2020 yılı için şahlanış yılı ifadesini kullandı. Üstelik bu öyle bir şahlanış yılı ki içinde yerli otobar, Kanal İstanbul var, adalet reformu var, af var, pek çok şeyin birlikte geleceği, işte dronlar var, bilmem neler var. Acayip bir şey, bilim kurgu filmi gibi dün bahsedilen şey. Ama toplantıda o düşük tempoya bakarsanız eğer toplumda bunun bir karşılık bulup bulmadığı konusunda bence Tayyip Erdoğan'ın da ciddi şüpheleri var. Bunların en temel nedeni de başından itibaren kaynaklanma gerekçesi de aslında adalet yoksulluğu. Çünkü Türkiye'de adaletin olmadığına ilişkin her gün yaşanan yepyeni bir örnek bize gösteriyor ki insanlar temel beklentileri, adalet taleplerinin karşılanmadığını gördükleri her an ülkeye ve bugünün rejimine inançlarını kaybediyorlar. Pek çok şey yaşanıyor aslında. Gözümüzün önünde onlarca örnek dönüyor. Yani üst üste bir hafta içinde iki kere değişen görüşler fark ediyoruz mesela. Bir gün termik santral bacalarına filtre takılmasıyla ilgili bir şey söyleyenler, ertesi gün alkış kıyamet tam tersini söyleyip gözyaşları içinde liderlerine ne kadar bağlı olduklarını, onun her şeyi ne kadar doğru düşündüğünü falan anlatmaya başlıyorlar ve diyorlar ki siz de inanın, siz de inanın. Oysa inanılacak bir şey yok. İnanılacak şey, eğer inanılacak olursanız, bugün itibariyle işçi maaşlarına, emeklilerinin maaşlarına yapılan %6,5 zam, asgari ücrete yapılan dünyanın en komik zammı, yoksulluk seviyesinin çok altında kalan bir ücretle ülkenin yarıdan fazlasının yaşamak zorunda olduğu gerçeği. Sadece bu değil, bunların hepsi bir şekliyle, geçim sıkıntısı bile bir şekliyle insanların hayatlarında öncelik sıralamasında geriye kayabilir. Bunda bir beis yok. Ama insanların temel beklentisi, yani adaletin karşılanamaması, Türkiye'de herkesi bambaşka şeyler düşünmeye sevk ediyor. Üstelik bunlar öyle şeyler ki, adaleti bizatihi sağlamak zorunda olan insanlar bile aynı kaygıları gidiyorlar. Dün Medyascope'da bir haber yayınlandı. Haber aslında biliyorsunuz, haberin devamına ilişkin yaşananlar. Burada çünkü haftanın tam başında konuşmuştuk bunu. 15 Temmuz darbe girişimi gerekçesiyle yargılanan ve yargılanması sonucunda ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması istenen eski eğitim doktrin komutanı FETÖ terör örgütü sanığı olmakla suçlanan Metin İyidil bir anda istinafa gittikten sonra beraat kararıyla karşılandı. Ve ben de şu soruyu sordum. Ya kardeşim, bu işin bir arası olmalı. Olmaz. Böyle şey söyleyemezsiniz. İnsanları ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılarken onların beraatlerine karar verirseniz burada bir tutarsızlık olduğunu düşünür insanlar. Ve bunlar yaşandıktan sonra dün akşam çok hızlı bir trafik oldu Ankara'da. Müthiş hızlı bir trafik. Ve trafiğin içine öyle insanlar girdi ki herkes durup şunu sordu. Ya ne oluyor? Ne oluyor? Nereden çıktı bütün bunlar? Çünkü Metin İyidil çıkartılan yeni bir kararla gözaltına alındı, ardından tutuklandığı duyuruldu, ardından onunla birlikte yeğeni ve yeğeninin eşi de gözaltına alındı. Üstelik o gözaltına alınan kişiler Türkiye'de Futbol Federasyonu'nun başına Tayyip Erdoğan tarafından geçirildiği çok iyi bilinen bir kişinin çocukları. Biri çocuğu, biri gelini. Ve herkes durup dedi ki bir dakika ya, ne oluyor? Ne oluyor, bu nereden çıktı? apar topar yaşanan bu gözaltı ve ardından tutuklamadan sonra dün Medyascope'a konuşan Yargıçlar Sendikası üyesi olan ve ismini açıklamaktan neden korktuğumu da çok dürüstçe söyleyen, çünkü başımıza her şey gelebilir artık diyen bir kişi şunu açıkladı. Artık bu kadar insana pes dedirtiyor. Yargıya müdahale olduğunu zaten dünya alem biliyor. Ama insan hakları sözleşmesi bir kenara, yargı bağımsızlığı bir kenara, her şey darmadağın oldu. Ve bütün bunlar yargıya olan inancı yok ediyor. Dün bununla birlikte başka bir haber daha yaşandı. Yani adaletin kişiye göre tecelli ettiği, yani çok daha açık söylemiyle adalet tanrıçası Temis'in gözü bağlı olmasına rağmen birilerinin göz bağını yukarı kaldırarak sanıkları zaman zaman gösterdiği, burada yargılanan budur, ona göre karar ver, canımı sıkma benim dediği çok net ortaya çıktı. Çünkü öyle bir dava yürüyordu ki içeride, acayip bir şey ya, acayip bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na, Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret etmekle, üstelik hakaret ettiği sözler de demagog, ikiyüzlü, alçak, geri zekalı. Bakın bu sözleri kullandı bilinen Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanlarından Mücahit Küçük Yılmaz. Bu söz mahkeme tarafından eleştiri sınırları içinde görüldü. Eleştiri sınırları içinde görüldü. Ve bu kişiyle ilgili olarak beraate hükmetti mahkeme. Hep beraber bir durduk düşündük, bu haberi duydunuz muhtemelen dün. Ya bundan çok daha basit sözlerle ilgili olarak. Mesela İzmir'de bir bankta yan yana oturan iki emekli gözaltına alındı. Cumhurbaşkanına hakaret suçuyla. Sahi hiç dikkatinizi çekiyor mu? Bir süredir Cumhurbaşkanına hakaret suçu, o katalog suç, nereden çıktığı belli olmayan suç çok fazla konuşulur halden çıktı. Bakın eski bir FETÖ'cünün sözleri görüyor musunuz? Adını Gustavo Gav 45 yazmış. Neyse şutlayalım, gelişine vuralım da. Böyle sözler bir anda bağışlanınca, çünkü bu adam savunmasını şöyle yaptı. Paylaşımın yapıldığı tarihte, lütfen dikkatli dinleyin, mahkemede yaptığı savunmadan bahsediyorum Mücahit Küçük Yılmaz'ın. Paylaşımın yapıldığı tarihte ben Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı olarak çalışıyordum. Cumhurbaşkanı Kurumsal İletişim Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı. İlgili tarihte sınır dışı bir harekat vardı. Özgür Suriye Ordusu'na yönelik müşteki Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan değerlendirmeye karşı ben de anayasanın bana vermiş olduğu eleştiri hakkımı kullandım. Ve mahkeme dedi ki evet eleştiri hakkını kullanmış. Beraat edebilir. Biz bundan çok daha basit sözlerle ilgili olarak insanların hayatının kaydığını gördük Türkiye'de. Mesela hala tutukluluk halleri devam eden insanların aslında ortada böyle şeyler olmamasına rağmen, bunlar bile olmamasına rağmen neden yargılandıklarını bilmeden hapiste tutulduklarını biliyoruz mesela. Hala günlerdir bir tartışma kopuyor. Mesela bugün Nedim Şener demiş ki benim proje dediğim o İstanbul'daki tiyatroda çekilen fotoğraftaki 5. kadın. Pervin Buldan'dan bahsediyor. Proje odur diye anlatıyor mesela. Televizyon ekranına hala bir takım soytarılar çıkartılıyor ve bunu yapanlar utanmadan, arlanmadan, zerrece suratları kızarmadan bunu gazetecilik adına yaptıklarını söylüyorlar ve bir din bezirganını bilirkişi hükmünde çıkartıp hocam diyerek sorular yöneltiyorlar ona. Bunu yapanlar anlı gazeteciler bile. Ve Türkiye'de insanlar neye ne kadar inanacaklarını bilmiyorlar artık. Tamamen durdu mevzu. İnsanlar bilmiyor. Televizyon ekranına çıkanlar her türlü yalan söyleme hakkını görüyorlar kendilerinde. Mesela bir gazeteci diyor ki ya kardeşim dalga mı geçiyorsun? İstanbul Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı'ndan randevu alamıyor ama Demet Akalın alıyor. O da diyor ki Demet Akalın takip edilen bir insan. Toplumda bir karşılığı var. Bunu söyleyen insan çok iyi biliyor ki akademik anlamda varlığı bile bugünün iktidarına bağlı. Ötesi yok. Herkes bir şekliyle iktidara yanlamış, göbek deliğinden bağlı halini, simbiyotik bir yaşam sürdürme halini devam ettirme çabasında. O kadar. Ben de izlemedim yayını. Zaten yayının tanıtımı, dün sosyal medyada da yazdım. O donlu paçalının ekrana çıkartılmasıyla ilgili fotoğrafı görmek yetti ya. Fotoğrafı görmek, bu adam ekrana çıkıyor demek yetti. Kalanını konuşmaya bile gerek yok. Neyini izleyeceksiniz o soytarılığın? Birileri onu gazetecilik, televizyonculuk, habercilik diye sokuşturacak. Biz de oturup izleyeceğiz, öyle mi? Vallahi ihtiyacınız oysa, böyle bir tipten bilgi almaya ihtiyaç duyuyorsanız, o programa katılan insanlar kadar, yani onların da utanması lazım ama utanacaklarını zannetmiyorum. Gerçekten zannetmiyorum. Bu insanlarla aynı kefede görüyorsunuz kendinizi, siz bilirsiniz. Ama hiçbir önemi yok bunun. Gerçekten hiçbir önemi yok. Çünkü televizyon ekranlarına çıkartılan insanlar, gazete köşeleri teslim edilen insanlar sadece bu biat kültürünün canlandırılması için yazıyorlar. Dün o 2 saat 7 dakikalık konuşmanın içinde yargı reformuyla, adalet reformuyla ilgili bir şey konuşuldu. Ve orada üstü açık artık, yani açıkça söyleniyor bu, bir aftan bahsediliyor. Bir af ne zaman gündeme gelecek? Vallahi 2-3 hafta içinde, çok da zaman geçmeden meclise sevk edileceğini söyledi Erdoğan. Geçmişte bugünün iktidarı rahşan affı olarak adlandırılan o affı eleştirerek bugün iktidara geldi. İnsanlar isteniyor ki bunu unutsunlar, bunun üzerine konuşmayalım, hiç kimse konuşmasın, bunu konuşmayalım biz. Oysa bu eleştiri ortadayken bir benzerini sizin yapmanız ne kadar tutarlı? Kimse konuşmuyor bunu. Tayyip Erdoğan, ülkeyi tek başına yöneten iktidar partisinin genel başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ile bir araya geliyor ve bir Allah'ın kulu, bir gazeteci merak edip sormuyor bu soruyu. Dikkatinizi çekiyor mu? Merak edip sormuyor, sormuyor. Ya ne konuştunuz? Ne konuştunuz? Ülkeyi yöneten insan neden Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ile bayram değil, seyran değil bir araya gelir? Niye? Hiç kimse sormuyor. Dünün en komik, belki en acıklı görüntüsüydü. İnsanların çok dikkatini çekmedi ama haber bültenlerinde göreceksiniz, bu bölümüyle çok fazla dikkate değer bulunmadı. Ama bence tam da buranın konuşulması lazım. Tarım TV var, biliyor musunuz? Tarım TV'nin ne işe yaradığını bilen var mı içinizde? Tarım TV. Duydunuz mu hiç bunu? Görüyorsunuzdur aslında ya, zaman zaman haberlerini. Özellikle Türkiye'de tohum işleri bile konuşulurken en çok onun üzerinden konuşuluyor. Tarım TV. Dün orada ilginç bir şekilde bir röportaj yayınlandı. Röportaj yayınlanmak zorunda kaldı. Çünkü röportajda ekran karşısına, kamera karşısına çıkartılan insanlardan bir tanesi sonuçta iktidar partisinin milletvekiliydi. Ve kafadan aslında konuşmanın başlangıcına dönecek olursak, zaten tırnak içinde bizden diye düşünülerek çıkartılmış bir adamdı. Bizden. Ne iş yapar Tarım TV? Nereye bağlıdır mesela? Kimle çalışır? Tarım TV ne işe yarar? Genç bir çocuk. Tanımıyorum ben ama bir hazırlanmış bir platformda çıktı. Adalet ve Kalkınma Partisi Aydın milletvekiliyle, kendisi de bir çiftçi, onunla bir röportaj yapmaya başladı. Röportaj sırasında hani tırnak içinde bizden ya adam. Bugünün iktidarı öyle düşün. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili. Ama sonuçta o milletvekili öyle şeyler söylemeye başladı ki bir anda karşıda çocuk küçülmeye başladı. Çünkü adam şunu anlatmaya başladı. Dedi ki ithalat çetesi var Tarım Bakanlığı'nın içinde. Söylenecek söz değil bu. Bir ithalat çetesi var dedi. Tohum lobisinden bahsetti. Tohum lobisi var dedi. İnsanlara tarım kredide verilen kredilerin yeniden yapılandırılmasından bahsediliyor. Ama yeniden yapılandırmak çözüm değil ki. Çünkü bu insanların, bırakın onu, sadece faizini ödeyecek bile halleri yok. Ben de bir çiftçiyim dedi. Ekran donmadı. Ekranda görüntüler akmaya devam etti. Ama karşıda o soruları soran çocuk var ya, küçülüp küçülüp sonuçta 5 santimlik bir insana düştü. Çünkü o da çok iyi biliyordu ki kulağından üflemeye başladılar. Yeter, yeter, kes, kapat, tamam artık falan demeye başladı ama iş işten geçti artık. Sonuçta konuşan bir Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili, Aydın milletvekili. Yani iktidar partisinin üyesi. Ama artık onun bile söyleyebileceği çok şey yok. Çünkü o da iline gittiği zaman, yani oylarıyla seçildiği insanların karşısına çıktığı zaman bu soruya cevap vermek zorunda. Ya biz sana oy verdik, iktidar partisinden milletvekili yaptık üstelik seni. Ciddi bir oy aldın ama sonuçta burada yaşanan şeyin bizim iyiliğimizle alakası yok ki. Herkesin hayatı kaydı. Hadi anlatın bu insanlara şimdi. Bakın, uzunca bir süredir bir şey anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki bizim bugün iktidara olan desteğin azalmasını görme sebebimiz aslında bu iktidarın yaptıklarını doğru bulmayanlardan kaynaklanmıyor. Biz mesela, içinde benim de olduğum insanlar, bir grup insan, ben diyorum ki ya kaç, ben bu iktidara oy vermem. Niye oy vermem biliyor musun? Bir, bu demokratik hakkım zaten. Hiç kimse bir iktidar sevmek zorunda, desteklemek zorunda falan değil. Orası Kuzey Kore. Çok merak ediyorsanız orada yaşayın. Ama ikincisi şu, yaşananlara baktığım zaman oyla desteklenecek bir durum görmüyorum ben burada. Ya ben bir başarı görmüyorum. 2019 yılı başarılı bir yıl falan değildi. 2020 yılı da aynı şekilde öyle atlama, zıplama, sıçrama yıl falan olamaz. Niye biliyor musunuz? Türkiye 2020 yılına 166 milyarlık bütçe açığıyla girdi. 166 milyar liralık. Ve etrafıma baktığım zaman ben bu paranın nerelere dağıtıldığını görüyorum. 16 bakanlığın, Türkiye Cumhuriyeti'nin 16 bakanlığının 11 tanesi 2019 yılı içinde bütçenin kendilerine verdikleri başlangıç ödeneğini açtılar. Benim sözlerim değil bunlar. Bütçe gerçekleşmesi. Bütçe gerçekleşmesi. Yani bunun Türkçesi şu: paramız yok bizim. Ama birileri de hala para saçıyor sağa sola. Çatır çatır paralar dağıtılıyor. Kime? Vallahi ben size söyleyeyim işte. Bunun 10.2 milyarını Diyanet İşleri Başkanlığı yiyor. Yutuyor. Bir kara delik. Resmen bir kara delik. Ve öyle saçma sapan şeyler yapıyor ki sadece amacı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın din duygusuna dayandırarak bugünün iktidarının varlığının sürdürülebilmesi, ikinci bir görev falan yok. Yok. İnsanlar bu konuda destek falan vermiyorlar. Dindarlar da vermiyorlar. Öte yandan böyle bir dini düzenin içinde Türkiye'de kendini dindar olarak tanımlayan ama bugünün iktidarına uzak olan insanlar, onlarla aynı mezhepten olmayan insanlar, Aleviler mesela, görülmüyor. Bu hafta içinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı bir kararla Türkiye gündemine gelen cemevlerine ibadethane verilmesi, bu statünün sağlanması kararı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin belediye meclisinde AKP ve MHP'lilerin oylarıyla reddediliyor. Reddediliyor. Bakın size bir şey daha. Reddediliyor ama tıpkı camilere yapıldığı gibi oranın, ya o ibadethanelerin, cemevlerinin su paralarının, elektrik paralarının karşılanması kararı kabul ediliyor. Yani şunu söylüyor bugünün devleti: kardeşim istediğin para mı? Hayır diyor Aleviler, para değil kardeşim benim derdim. Bugüne kadar senden para alarak mı yaşadım? Ben yine yaşarım. İbadethane statüsünü vermek zorundasın ve bugünün iktidarı kendini dindar olarak tanımlayan, toplumun her noktasına dini bir kavram olarak sokmaya çalışan iktidar diyor ki hayır, bu toplumun yarısı yok. Yok bu toplumun yarısı. Bu toplumda iki yarı var, doğru. Bir tanesi benim sırtımı yasladığım mezhepsel düzen, diğeri boşluk. Yok öyle bir şey. Ve tesadüfen dün bunların konuşulması gereken programlarda insanlar bambaşka şeyler anlatıyorlar birbirlerine. Bambaşka, hocam hocam diyerek, sayın bilmem ne diyerek insanlara, bir din bezirganına soru sormaktan imtina etmiyor Türkiye'de gazeteciyim diye kendini tanımlayan insanlar. Böyle olunca insanlardan alkış gelmekte gecikiyor ya. Orada alkışlamayan grup var ya, onlar 2 saatlik konuşmalara çok alışkınlar. Geçmişte de yaşandı. Hatta sarayda o ihtişamlı düzenin içinde o kocaman toplantı salonunda bulunmaktan çok da memnun eminim pek çoğu. Ama alkışlanacak bir durum olmadığını onlar da görüyor. Gerçekten alkışlayabileceğimiz bir şey yok ortada. Bakın 10 gün önce biz bir şey yaşadık ve burada sabah konuştuk. İktidar eliyle bir gazetenin başına geçirilmiş bir adam Ahmet Hakan, onun düzenlediği bir televizyon programında AKP Genel Başkanı Erdoğan çıktı. Dedi ki ana muhalefet partisi lideri olan adam siyasetten de anlamıyor. Hiçbir şeyden anlamıyor zaten. Bana diyor ki Libya'da bir isyancıyla merkezi hükümet arasında arabulucu ol. Teröristle hükümet arasında arabulucu olunur mu? Böyle bir şey asla olmayacak. Üzerinden 5 gün geçiyor. Aynı düzen Rusya'nın talebiyle Moskova'da bir toplantıya, o toplantıdan sonra bu pazar Berlin'de bir konferansa dönüyor. AKP yöneticilerinden ses yok, ağzını açmıyor kimse. Ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir televizyon programına çıkıyor, soruları yanıtlamak üzere. Bu soru sorulduğunda diyor ki tam anlamıyla, kelime anlamıyla arabuluculuk yaptığımız. Ya kardeşim 10 gün içinde dönene bakın. 10 gün. Hani arabuluculuk değildi? Üstelik o arada hani bu soruları bizler buradan sorduğumuz için köşelerinde bunu yazan insanlar bu arabuluculuk değil demek gafletinde de bulundular. Şimdi hep beraber açığa düştü herkes. Arabuluculukmuş kelimenin tam anlamıyla üstelik. İnsanlar inançlarını kaybettiler artık. Ya bahsettiğim öyle dini inanç falan değil. O bir saat sonra başlayacak tekrar. Bugün cuma, birbirlerine mübarek cuma mesajları atacaklar. Ama bu yaşananların dinde ne kadar yeri olduğunu sorgulamadan yapacaklar bunu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın iki yüksek din kurulu üyesinin çıkıp ya biz öyle demek istemedik komedisine düşmesiyle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın faiz bazı durumlarda mümkündür açıklamasını hiç kimse kimseye anlatamayacak mesela. Anlatamayacaklar. Çünkü temel rehber Kur'an-ı Kerim ise orada yazanla kıyasladığın anda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yüksek din kurulu üyelerinin söylediklerinin tamamı yalan. Yalan. Hepimiz görüyoruz bunu. Sosyal konut yapılıyormuş da hedeflere dahil olabilmesi için bu yapılabilirmiş. İnsanlar bunu görmüyor zannediyor AKP'liler. Gerçekten. Bu görülmüyor, bu anlaşılmıyor zannediliyor. Oysa her şey ortada. Bakın şunu çok net unutuyor. Bütün AKP'liler ve Erdoğan. Cebine dokunana kadar yaptıklarınıza sessiz kalan insanlar cebine değdiği anda Türkiye'de feveran etmeye başlarlar. Geçmişte de böyle yaşandı bu iş. Hep böyle oldu. Yani Türkiye'de siyasi kriz olarak öne çıkartılan şeylerin tamamı aslında bakın ekonomik krizlerdi. İnsanlar yaşamlarının zora düştüğünü gördükleri andan itibaren başka şeyleri de sorgulamaya başlıyorlar çünkü. Cebine para girmediği zaman, geçinemediği zaman, aç kaldığı zaman dikkatini çekiyor mesela yargı reformundaki başarısızlık. Cezaevlerinin dolup taşması o gün daha görünür hale geliyor. Dış politikadaki başarısızlık, emin olun asgari ücret tespit komisyonunun aldığı o acınası 75 liralık jest rakamını gördüğü anda çok daha fazla görülür, elle tutulur, dokunulabilir bir şey haline geliyor. Bugün yaşadığımız budur. Üst üste kamuoyu araştırma firmalarının yaptığı araştırmaların sonuçlarının iktidara desteğin azaldığı şeklinde çıkması şaşırtıcı değil. Israrla bir ekonomik krizi görmeyen, görmezden gelen, bu yokmuş gibi davranan, bunun ötesinde mesela faiz indirmeyi böyle bir ortamda başarı olarak gören bir iktidardan bahsediyoruz. Çünkü ekonomiden anlayan yok. Daha doğrusu şöyle söyleyelim, ekonomiden anlayanları var da ekonomiden anlayanlarını konuşturabilecek bir irade yok. İrade var çünkü sadece. Ben konuşurum, ben anlatırım. Benim alanım ekonomi değil kardeşim. Hiç bilmiyorsun üstelik. Hiç zerre kadar bilmiyorsun. Faizlerin bu kadar düştüğü bir ortamda şimdi insanlar ne yapmalılar sizce? Mesela hani günlerdir şöyle bir şey körükleniyor Türkiye'de. Borsa rekor üstüne rekor kırıyor. Öyle şeyler yapıyor ki borsa coştu, aktı, koptu gidiyor. Önünde duran kimse yok. Parasını faizde değerlendirmek istemeyen, kefen parasını, küçücük birikimini, 35 senelik çalışmasının karşılığını, babadan kalma sattığı evin parasını faizle değerlendirmeyecek insan tutup borsaya mı giriyor? Kamu bankaları eliyle çatır çatır döviz bozduruluyor Türkiye'de. Dövizi sabit tutabilmek için. Ya eyvallah, döviz sabit dursun. Hatta daha da düşsün. Buna ben de razıyım. Ama kamu bankalarının stoklarını eritiyorsunuz şu anda çatır çatır. Olmayan bir parayı harcıyorsunuz. Ve asıl sıkıntı bu. 16 bakanlıktan 11'inin 2019 yılındaki bütçe başlangıç ödeneğini aşması tesadüf değil. Çünkü ben şu soruyu sormak zorundayım. Bakın size bir kurgu halinde anlattım bunu. Dedim ki Türkiye gibi ülkelerde enflasyonun bir yandan yükselmesiyle birlikte tüketimin düşmesi çok tuhaf. Şimdi enflasyondaki düşüşü aynı tüketim düşüşüyle eşitlemek zorundasınız. Böyle anlatmak zorundasınız. Ama bunu anlatırken bir yandan da ülkenin toplam rakamlarına baktığınız zaman siz diyorsunuz ki tüketimin içinde düşen bölüm çok ciddi değil. Tüketen devlet, kamu. İnsanlar tüketmiyor ki. Hangi parayı harcıyor peki kamu? Bizim paramızı. Bizim paramızı nereye kadar gideceğini, nereye kadar yeteceğini artık bilmediğimiz bir parayı harcıyor. Bu eleştiriler tamamen muhalefet olarak algılanıyor ki bu büyük hata. Tam tersine bunu görmek zorunda insanlar. Tam tersine bunu yaşamak zorunda insanlar. Bu çok saçma. Bir yandan sevgili Kubilay'ın söylediği gibi faiz düşüyor, döviz düşüyor. Ya biri aradan para kazanıyor olmalı kardeşim. Bu tıpkı TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamları gibi. İş gücüne katılım oranı Türkiye'de düşük ama İş hayatına geçmek zorunda olan nüfus artmasına rağmen işsizliğin düştüğünü söylüyorsunuz bize. Ya bu inanılabilecek bir şey değil ki kardeşim. Yani bakkal hesabı matematik bilen hiç kimsenin buna inanma şansı yok. Olmaz bu dediğin. Ama sen diyorsun ki hayır böyle oldu. Hayır, böyle oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi Aydın milletvekilidir efendim. Mehmet Orhan sormuş. Adalet ve Kalkınma Partisi Aydın milletvekili. Siz bunu söylüyorsunuz ve diyorsunuz ki inanın. Hani Nazım'ın şiirinde dün sabah okuduğumuz gibi ellerinize ve yalana dair şiirinde söylediği gibi yalan söylüyorsa rotatifler diyor ya. Rotatifler yalan söylüyor. Gazetelerde çıkan haberler yalan. Üstelik onların yalan olduğunu ispatlamak o kadar kolay ama o kadar can acıtıcı ki. Çünkü bunu söylediğiniz insanlar görüp anlayıp kendilerinden utanmaya başlıyorlar. Ya biz hala reddettiğimiz bir ekonomik krizin içinde debelenip duruyoruz. Bugün iktidarı reddediyor bunu. Ve dün 2 saat 7 dakika boyunca büyük bir şahlanış hikayesi anlatıldı. Baştan sona üfürüktü. Yok, tutulabilecek bir yer yok. Abdülkadir Selvi bugün köşesinde demiş ki hele dronlar bölümüne geldiği zaman evladının askerden döndüğünü gören bir ana gibi gözleri ışıldadı. Ya kardeşim niye böyle güzellemeler yazıyorsunuz? Ülke yönetimi böyle bir şey değil ki. Böyle değil ülke yönetmek. Hamasi nutuklarla geçiştiremezsiniz. 80 milyon insanın hayatına değiyor çünkü bu. Ve o hayat sola yattığı müddetçe bu alkış azalacak. Daha da azalacak. Göreceksiniz. Dört bir kanaldan şu anda, onlar da büyük bir beceriksizlik içinde gidiyorlar. O hakkı da teslim etmek lazım ama yeni kurulan partilerin karşısına çıkmaya çalışıyor. İnsanların karşısına dikilmeye uğraşıyor şu anda. AKP'nin yerleştirdiği köşe yazarları falan. Hepsi. Evet, onlar da büyük çuvalladılar. Bugün haftaya 2019 sonuna, 2020'nin ilk ayı, olmadı Mart'ına, olursa Ekim'e, böyle söyleye söyleye insanlardaki o beklenti düzeyini düşürdüler. Müthiş düşürdüler hem de. Ama öte yandan bu alkış azalıyor kardeşim. Yani alkış yok mu sözü var ya. Alkış yok. Gerçekten yok. Alkışın olmaması da hiç şaşırtıcı değil ayrıca. Burada alkışlanacak bir durum yok çünkü. Ve dün 2 saat 7 dakikalık o toplantıdaki o söz Türkiye'de bugün yaşadığımız durumu çok güzel özetliyor. Alkışı yapması gereken insanlar da çünkü bugün yaşanan ekonomik sıkıntıdan payını alan, adaletin her yerde çöktüğünü gören insanlar, onların da hayatlarına değiyor artık. Bu hafta size bir kitap tanıtacağımı söylemiştim. Anthony Bourdain, Mutfak Sırları kitabı 2000 yılında aslında yazılmış. 2006 yılında işte bir güncelleme olmuş. Ondan sonrasında 2013'te bir güncelleme daha var. Şunu açık yüreklilikle söyleyeyim. Benim uzun süredir okuduğum en iyi kitaplardan bir tanesi. Gerçekten içinde işaretlediğim yerler var, siz de görüyorsunuz böyle. Hani okurken ya burayı unutmamak lazım, buranın üzerinde durmak lazım diye düşündüm. Anthony Bourdain'i tanıyorsunuz. Bundan 1,5 yıl önce Fransa'da Strasbourg kentinde bir otel odasında aslı kendini yaşama veda etti, intihar ederek. Ama dünyanın belki en çok tanınan aşçılarından bir tanesi ama kendini en çok eleştirdiği nokta bu. Ben artık aşçılık yapamıyorum diyor. Aşçılıktan vazgeçtim. Ve kitap çıktığı günde en çok tartışıldığı haliyle mesela diyor ki pazartesi günleri Amerika'da balık yemeyin. Çünkü dünyanın en bayat balığını ittirecekler size. Mutfak sırları. Gerçekten bir mutfakta iş nasıl döner bunu anlatıyor. Ve benim çok sevdiğim yazarlardan biri Charles Bukowski eğer bir yemek kitabı yazsa, aşçılık dünyasına ilişkin bir şey yazsa emin olun bunu yazardı. Emin olun. İçinden birkaç şey paylaşmak istiyorum sizinle. Mesela aşçıları üçe ayırıyor burada. Aşçıları üçe ayırıyor ve diyor ki birinci grup sanatçılardır. Sinir bozucu ve masraflı heriflerdir bunlar diyor. Sinir bozucu. Sanat yapıyorum diye kasılır durur. Oysa diyor aşçılık sanat değil, zanaat olmak zorundadır. Ve zanaatçılık kötü bir şey değildir. Bakın gözünüzle Avrupa'nın en büyük katedrallerini zanaatkarlar yapmıştır. Aşçılık da böyle kalmak zorundadır. Sürgünler vardır diyor. Bunlar daha çok göçmenlerdir ve ben onları severim. Onlarla birlikte çalışmayı severim. Çünkü yaptıkları işi bilirler, güvenirler ve sadakatle bağlıdır. Şovmen değildir onlar diyor. Son olarak da paralı askerler vardır diyor. İşte bunlar zanaatkardır bu adamlar diyor. Evet, para alırlar yaptıklarının karşılığında ve insanlar aşağılar onları. Halbuki bence yaptıkları son derece saygıdeğer bir iştir. Vejeteryanlık mesela kitapta çok sert eleştirilen kavramlardan bir tanesi. Bu yayını da izleyen vejeteryan izleyiciler okurken rahatsız olabilirler. Zaman zaman sıkça hatırlatılıyor. Ben her şekilde tercih ederim. Etçi, etli, etçil bir beslenme tarzını diyor. Ve bir kavram var, onu sizinle paylaşmak istiyorum. Kitabın 74. sayfasında söylemiş. Veganlar için Vejeteryanların Hizbullah misali bir fraksiyonu tanımında bulunuyor. Hizbullah misali bir fraksiyonu. Yine aynı şekilde kitabın içindeki bence alt çizilmesi gereken çok fazla yer var ama ben kendimle mücadele ettim yaşarken. Aşçılar kendi aralarında nasıl konuşulur? Mutfakta nasıl bir geyik döner diye anlatıyor. Ve diyor ki burası çok kültürlü bir yerdir. Çok kültürlü. Bir yandan Perulu konuşur, öbür taraftan Endonezyalı cevap verir, bir Meksikalı muhabbete girer, bir İtalyan şef gelir hepsine bağırır, fırçanın dibini kayar ve diyor ki aşçı geyiği haiku ya da kabuki gibi bir sanat türüdür. Japon sanatları, hani o ufak şiirler, bu Japon tiyatrosu kabuki gibi. Katı, yerleşik ve köklü kuralları vardır. Tarihsel zorunluluklardan dolayı aşçı geyiğinde yalnızca rıza alınmadan yapılan anal penetrasyondan, penis boyundan, fiziksel kusurlardan ve sinir bozucu huylardan ya da yetersizliklerden söz edilebilir. Ve kitabın sonu sanki bir veda gibi. Ben okurken onu hissettim. Güncellenmiş baskısında bile 2013'te kitabın adı Anthony Bourdain, Mutfak Sırları. Genco Boy yazmış. Diyor ki, benim için zaman değişti artık. Ben bunları Endonezya'dan, Bali'den yazıyorum. Televizyon programı için Java'nın içlerinde, Seul'de, Jakarta'da çıktığım uzun turları yeni bitirdim. Yazmak da, televizyon programı yapmak da kolay. Sızlanan salaklar ne derse desin, bakmayın. Aşçılıktır asıl zor olan. Aşçılıktır. Ve en çok, en büyük pişmanlığı olarak da ondan bahsediyor zaten. Aşçılıktan vazgeçip bir televizyon yıldızı olmasından ve diyor ki, veda cümleleri. Herkesten özür dilerim. Geçmişte mutfaklarında çalışırken kapris yaptığım insanlardan, birlikte olduğum garson kadınlardan, yüzüstü bıraktığım garson kadınlardan, kavga ettiğim bütün komilerden, hepsinden tek tek özür dilerim. Adeta bir vedalaşma havası var kitabın içinde. Ve sonunda diyor ki, ben artık bu televizyon programını ve seyahatleri her gün yapmaya mecburum. Ama değmeyin keyfime. Normal insan ilişkilerinin yol açtığı sorunlardan bağımsızım ve büyük, muhteşem, çoğu zamanda acılı dünyanın güzelliği, karmaşıklığı ve meydan okuması bana işkence etmiyor. İnsan davranışları ise hala benim için bir sır. Bu kitabı mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Okurken zaman zaman çok rahatsız olacaksınız. Çok eğleneceksiniz. Müthiş eğleneceksiniz hem de. Gerçekten bir roman tadında okunabilecek bir mutfak kitabı. Benim ilgimi biliyorsunuz, daha önce de söylemiştim. Evet, kitap Domingo Yayın Evi'nden çıkmış. Bendeki 2000 son baskılardan bir tanesi bendeki. Yani kitabı çünkü alalı da çok fazla olmadı. Çevirmenini bu sefer mutlaka hatırlatmak zorundayım. Dost Körpe müthiş çevirmiş. Gerçekten yaşayan bir dille çevirmiş. Tebrik ediyorum kendisini de. Bu çok zor yapılabilecek bir şey. Bendeki 2018 baskısı. Bir kez daha söylüyorum. Anthony Bourdain, Mutfak Sırları. Mutlaka ama mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Elinizden bırakamayacaksınız. 1,5 yıl önce intihar ederek yaşamına son veren Anthony Bourdain'in yazdıklarını. Herkese çok teşekkür ediyorum. Haftayı birlikte kapatıyoruz. İkinci yayında gelemeyecekler için tabii söylüyorum bunu. Çünkü biz bir saat sonra birlikte olacağız tekrar. Gazeteleri getireceğim. Biz aynı şeye inanmayan insanlar bir araya geliyoruz. Hafta içi her sabah saat 9'da. Çünkü biliyoruz ki birbirimizle konuşmazsak uzaklaşacağız ve uzaklık ayrılık doğuracak. Oysa buna direnmek mümkün. 4,5 yıldır bunu yapıyoruz. Bundan sonra da yaparız. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Konuşalım. Uzlaşmak zorunda değiliz. Ama küfretmeden, hakaret etmeden, birbirimizi tehdit etmeden konuştuğumuz müddetçe bizim için hala bir umut var. Bu yayın sürsün. Benim de desteğim olsun ama nasıl yapacağımı bilmiyorum diyenler için patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın. Arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Geldiğiniz yer benim kanalım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Abone ol tuşunu gördünüz mü? Tıklayın onu da. Onu da tıklarsanız yayınlara daha kolay erişeceksiniz. Ve yanda bir zil işareti var. Ona dokunursanız eğer, ellerinden öperim, 76 yaşında babam da dinledi sizi yazmış bir izleyicimiz. O zile dokunursanız yayınlar başlamadan haberdar olacaksınız. Bu kadar mı? Hayır. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir mail yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmedi. Bundan sonra da hiç değişmeyecek. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Eğer uygunsanız bir saat sonra buradayım. Değilseniz artık hafta sonuna geldik. Pazartesi sabah saat 9'da ölmezse kalırsam geleceğim. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.